Kitabın adı Zarafet Audrey Hepburn'un Hayatı. Yazarı Donald Spoto. 23. ayrım. Şana bakılırsa annesi sadece ve basit şeylerden hoşlanıyordu. Bahçesindeki güller, ortancalar ve yıldız çiçekleriyle ilgilenmeyi seviyordu. Aşçıyla mutfak işlerini paylaşıyor, oğlunun ödevlerine yardım ediyordu. Aşırı disiplinli bir anne değildi ama Şan, günde sadece yarım saat televizyon seyredebiliyor, haftada bir şişe kola içebiliyordu. Audrey, oğlunun iyi beslenme alışkanlıkları edinmesi için elinden geleni yapıyordu. Kendisi de sağlıklı yemekler yemeye çalışıyor ama kiloyu asla takıntı yapmıyordu. Makarna ve biftek yiyor, her öğleden sonra bir parça çikolatayla keyif yapıyor, akşam yemeğinden önce İskoç viskisi ya da bourbon içiyordu. Ama ne yazık ki sigara tiryakisiydi. 1967 yazında Audrey ile Mel nihayet boşandı. Audrey, boşanma davası açınca Mel, La Possible'den ayrıldı. Annemle babamın ayrılması üzücüydü, diyor Şan. Asla benim önümde tartışmazlardı ama çok küçük yaştan beri bir şeylerin ters gittiğinin farkındaydım. Annem bana babamla ayrılacaklarını ama bunun kesinlikle benim suçum olmadığını söyledi. Çocukların genelde böyle bir mantığı vardır ya, tabii çok üzüldüm. İkisini de seviyordum ama bir bakıma rahatladım. Çünkü artık evdeki tersliğin ne olduğunu biliyordum. Sorun neydi hala bilmiyorum, dedi Mel yıllar sonra, belki de bir parça samimiyetsizlikte. Boşanmak isteyen Audrey'di. O yıl bir sürü ünlü ünsüz çekici kadınla orada burada fotoğrafları çıkmıştı. Mel, karısının üzerinde baskı kurmaya çalıştığı ile ilgili suçlamalara şöyle yanıt verdi. Kariyerinde büyük emeğim var ve ona bir katkı sağlayabildiysem ne mutlu bana. Buraya kadarı doğruydu ama sonraki açıklaması için aynısı söylenemez. Ama Audrey'nin kariyerinden faydalanmadım. Kesinlikle baskıcı ya da hırslı değildim. Audrey ile kimsenin yarışabileceğini sanmıyorum. Bunu denemek bile anlamsızdı. Çok geçmeden Audrey, Avrupa basınına açıklama yaptı ve evliliğinden bir hastalıkmış gibi söz etti. Tamamen iyileştim, şimdi özgür ve huzurluyum. Ama bu daha çok korktuğunu belli etmemek için yapılan bir açıklamaya benziyordu. Asla Monsieur Ferrer ile ilgili olumsuz bir şey söylemedi, diyor Givenchy. Evlilikleri kötü giderken ve onu kurtarmak için kendinden ödün verirken bile. Şan'ın yanında Mel'i bir gün kötülemedi ama çocuk bazı şeyleri hissediyordu tabii. Annem boşanmalarından babamı sorumlu tutuyordu. Bunu seziyordum. Dışarıya bakıldığında öyleydi de. Babam kolay bir adam değildi. Fazlasıyla yetenekliydi, iyi okumuş, kültürlü biriydi ve annemin yaptığı seçimlerde büyük rol oynamıştı. Ama annem bu evliliği gereksiz yere uzun sürdürdü ve ilişkilerinin onun üzerinde zehirleyici bir etkisi oldu. Sürekli tepki vermeye başladı. Evet, Audrey boşanmalarından Mel'i sorumlu tutuyordu ama ara sıra kendini de suçlamadan edemiyordu. Aslında her şey açık ve netti. Kötü evliliklerinden ikisi de sorumluydu, diyor Şan. Annem aslında var olmayan bir şeyi varmış gibi gösterdi. Babamsa kendini aşamadı. Şan haklıydı. Audrey o kadar uzun zaman evliliği kusursuz gibi davranmıştı ki sonunda buna kendi de inanmaya başlamıştı. Oysa baştan beri amaçları ve hırsları farklıydı. Aralarındaki mesafe de Şan'ın doğumundan sonra iyice açılmıştı. Bir kadın için başarı o kadar önemli değildir, diyor Audrey. Bebeğim doğduğunda bir eşin dileyebileceği her şeye sahip oldum ama bu bir erkeğe yetmiyor, Mel'e yetmedi. Sadece Audrey Hepburn'un kocası olmakla yetinemedi. Fierler uzun süredir birbirlerinden ayrı kalmayı istiyor ama bazı sebepler yüzünden bunu yapamıyorlardı. Mel, Ondine'den sonra Audrey ile ikisinin sahnede, beyaz perdede ve televizyonda daha çok işbirliği yapmasını istemiş, kendini onun akıl hocası olarak görmüştü. War and Peace ve Maeterlinck'te birlikte çalıştıklarında bunu başarabileceklerini düşünüyorlardı. Audrey kesinlikle işini seviyor ama daha düşük bir tempoyu tercih ediyordu. Böylece anne olabilecekti. Yaptığı düşükler onu bu isteğinden hiç vazgeçirmemişti. Birbirlerinden kademeli olarak uzaklaşmaları da öyle. Audrey, bir çocuğun onları yeniden birleştirebileceğini düşünüyordu ısrarla. Hatta 1965'e kadar Audrey hala Mel'den başka bir çocuk daha istiyordu. O zamana dek oğlu Sean'ın da dediği gibi var olmayan bir şeyi var gibi göstermişti. Bu arada Mel de asla elde edemeyeceği bir hırsın peşindeydi. Uluslararası bir aktör ve yapımcı, aynı zamanda yönetmen olabileceğini düşünüyordu. Ama sonunda tek elde ettiği vasat filmlerde ve televizyon dizilerinde oynadığı roller ve kendisiyle 5. karısına 1971'de evlendiği rahat bir hayat temin edecek kadar para oldu. 1968'in başında Audrey La Possible'in hanımı ve oğlu, evi, bahçesiyle ilgilenen bekar bir anneydi. Ama hep söz ettiği huzur ve özgürlük şimdi boş gelmeye başlamıştı. Neredeyse 14 yıldır işlerin peşinden koşturması için bir başkasına güveniyordu. Yönetmenlerle, temsilcilerle, menajerlerle ve basınla hep Mel görüşüyor, Mel ilgileniyordu. Audrey birçok konuda ondan akıl alıyordu. Kocasının onun işlerine burnunu sokması bazen utanç verici ya da sinir bozucu olsa da bunları bugüne dek hep o yapmıştı. Şimdi Audrey 39 yaşındaydı ve tamamen tek başınaydı. Kendini basit bir anne olarak görmeyi ve oğluna adamayı istemiş olabilirdi ama o hala Oscar ödüllü, dünyaca ünlü moda ikonu ve aktris Audrey Hepburn'du. Eskiden tam zamanlı annelikten ve sinemanın taleplerinden uzaklaşmaktan söz etmek rahatlatıcı gelmiş olabilirdi ama birdenbire yalnız kalmıştı. 8 yaşındaki bir çocuk ona alıştığı sosyal hayatı sağlayamazdı. Projelerinde işbirliği yaptığı arkadaşları da artık yanında değildi. Wyler, Wilder, Dunnan, Zinnemann, Alberto ve Grazia de Rossi, Charles Lang, hiçbiri yoktu. Bunca yıldır alıştığı sosyal hayat birdenbire yok olmuştu Audrey'nin. Her zaman özlemini çektiği kadar özel bir hayatı vardı ama şimdi aslında istediğinin bu olmadığını anlıyordu. İki hizmetçi, bir aşçı, bir bahçıvan ve şoför kesinlikle yaşamını kolaylaştırıyordu ama onları birer dost olarak göremezdi. Her zamankinden fazla sigara içiyordu. Yine 40 kiloya kadar düşmüştü. 1,70'lik boyuna oranla aşırı zayıftı. Givenchy'nin dediği gibi acınacak haldeydi ve yine ruhsal bir çöküntünün eşiğindeydi. Audrey ile Sean hafta sonları ve okul tatillerinde sık sık İtalya'ya gidiyorlardı. Orada Audrey'nin Roma'da çalıştığı günlerden kalan dostları vardı. Bunlardan en ilgi çekicileri, İtalyan yasa ve geleneklerine rağmen aristokrat unvanını keyifle kullanan Lovatelli'lerdi. La Contessa Lovatelli, Henry Fonda'nın eski karılarından birinin kardeşiydi. Ünlü misafirlerini görkemli akşam yemeklerinde ahbaplarına tanıştırmayı, onun için çeşitli etkinlikler ve kumsal gezintileri düzenlemeyi iş edinmişti. O sezon Audrey Hepburn'un hayatında La Dolce Vita bir dönem başladı. Hiçbir ciddi uğraşısı yoktu. Anneliğin keyifleri, günlerindeki radikal değişimi telafi edemiyordu. Yetişkinlerin arkadaşlığını özlüyor, dolayısıyla gelen davetleri kabul ediyordu. Aslına bakılırsa La Contessa Lobatelli, İtalyan Dolly Levi gibiydi. 1968 ilkbaharından sonbaharına dek ünlü konuğu için bir sürü romantik buluşma ayarladı. Audrey bu aylar boyunca çekici matador Antonio Ordonez'de görüldü. Ordonez, klasik dans sayesinde arenadaki hareketlerini kontrol edebildiğini söylüyor, Ernest Hemingway ve Orson Welles'le dostluk ediyordu. Bale ve film konusunda bilgili olduğu için Audrey ile ortak konuları da boldu. Bu yüzden La Contessa kısa bir süreliğine ilk denemesinde başarılı olduğunu düşündü. Ama her nedense ikilinin arkadaşlığı son buldu. Sonra Audrey kendisinden 7 yaş küçük Prens Alfonso de Bourbon'la flört etti. Prens şampiyon bir sporcuydu ve tam bir kayak delisiydi. Ama bu dostluğun ömrü de kısa oldu. Ardından bir restoran ve konserden Prens Mario Torlonia ile çıkarken fotoğrafları çekildi. Torlonia'nın kökeni Papa'ya kadar uzanıyordu ve ailesi hala finansal konularda Vatikan'a danışmanlık ediyordu. Il Principe, Audrey'nin o dönemki üçüncü başarısız denemesi oldu. Audrey 1968 sonbaharında İsviçre'ye döndü. Boşanma davası karara bağlanacaktı. Annemle babam 25 yıl konuşmadı diyor Sean. Aa pardon, bir kere mezuniyetimde 15 yıl sonra da ilk düğünümde birkaç kelime ettiler. Ama Audrey eski kocasının akrabalarıyla ilişkisini koparmadı. Annemle yakınlıkları sürdü diyor Mel'in yeğeni Joe Ferrer. Boşanmanın yasal detayları anlaşmaya bağlanır bağlanmaz Audrey hemen Roma'ya döndü. Bu sefer La Contessa aracılığıyla değil, kendisi biriyle tanışmıştı. Andrea Dotti bir prens değildi ama sembolik olarak bir konttu. Kont ve kontes Domenico Dotti'nin oğluydu. Unvanların pizzadan bile bol olduğu Napoli'de doğmuştu. Tıp eğitimi görmüş ve bir psikiyatrist olarak saygın bir kariyer elde etmişti. Roma Üniversitesi'nde öğretim üyesiydi. 1,75 boyundaydı ve açık kahverengi saçları, yumuşak bakışlı koyu kahverengi gözleriyle çocuksu bir yakışıklılığı vardı. 1968'de 30 yaşına basmıştı ama Audrey'den neredeyse 10 yaş küçüktü. Ortak bir arkadaşlarının 24 yaşındaki dramatik isimli prenses Olimpia Torlonia dei Principi de Civitella Cessi'nin yanında tanışmışlardı. Prenses varlıklı bir petrolcüyle evliydi ve Audrey'nin kibarca geri çevirdiği bir yatırım bankerinin kız kardeşiydi. Yatla Yunanistan'a yaptıkları bu gezi sırasında Andrea, Audrey'yi etkileyerek depresyonundan kurtarmıştı. Zaten kadınlardaki depresif kişilik onun uzmanlık alanıydı. İkili tanıştıktan kısa bir süre sonra Audrey Givenchy'yi aradı. Aşık oldum ve çok mutluyum diye itiraf etti. Bunun olabileceğine asla inanmazdım. Neredeyse umudumu yitirmiştim. O sonbaharda modacısıyla Paris'te buluştu. Monsieur Dotti ile tanıştıktan sonra diye anlatıyor Givenchy. Kendini biraz toparladı. Tabii yanakları dolmadı. Böylesi Audrey için imkansızdı ama mutluluğu vücudundan belli oluyordu. İlişkileri ne zaman ciddileşti? Efes'te Atina arasında bir yerde diyor Andrea. Signora Hepburn, biten evliliği yüzünden omzumda ağladı sanmayın. Ya da ben ona bir psikiyatrist olarak yaklaşmadım. Hayır, kesinlikle böyle olmadı. Bir arkadaşımızın yatında birlikteydik ve yavaş yavaş ilişkimiz bu boyuta geldi. Karşılıklı kur yapma dönemi jet hızıyla geçti. Birkaç kez Roma'da buluştular. Andrea, şanı tanımak için bir ya da iki kez İsviçre'deki eve gitti. Aşıklar hafta sonları bir arkadaşlarının Giglio adasındaki yazlık evinde buluşuyordu. Noel arifesinde Andrea, Audrey'ye Bulgari bir tek taş yüzük verdi ve Audrey teklifi hemen kabul etti. Audrey'nin yakın arkadaşlarına bakılırsa hızları çok kaygı vericiydi. Çift, 5 Ocak 1969'da evlendiğinde Audrey boşanma ilamını imzalayalı sadece 6 hafta olmuştu. Givenchy onun için kısa etekli, yüksek yakalı, toz pembe, düz kesim bir elbise tasarladı. Audrey başına aynı renkte bir eşarp takıp çenesinin altında bağladı. La Pasibal'in yakınındaki Morges Belediye binasında düzenlenen törenden sonra kültürü sınırsız, sohbeti son derece ilgi çekici bir adamla evlendim dedi. Andrea'nın ilk evliliğiydi. Genelde zengin, unvanlı ya da sadece güzel kadınlara kavalyelik ederek bekarlığın nimetlerinden faydalanmıştı. Audrey şimdi resmi olarak La Contessa Dotti'ydi. Ama bugüne dek baroneslik unvanıyla ne kadar ilgilendiyse buna da aynı bakış açısıyla yaklaşıyordu. Andrea'nın annesi Audrey'den sadece 14 yaş büyüktü. Gelinle İtalyan mutfağının inceliklerini öğretip onu kalabalık Dotti ailesiyle tanıştırdı. Andrea çift karakterlidir dedi kadın Audrey'ye. Hem çok içine kapanık hem sosyaldir. Saatlerce bir odaya kapanıp çalıştığı için ona Doktor Jekyll derdim. Sonra işini bitirdiğinde esprili, sosyal ve dışarı çıkmaya can atan birine dönüşür. Daima oğullarıma gençliklerinin tadını çıkarmalarını söylemişimdir. Hayata geç başlarsan asla görgülü bile olamazsın. Bu bir İtalyan annesinin ciddiye alınmaması gereken mantıksız bir açıklaması değil, bir uyarıydı. Andrea uzun zamandır iyi vakit geçirmeye alışkındı. Tabii ki hep birlikte yaşayacağız diyordu Andrea o kış bir gazeteciye. Şana iyi bir arkadaş olmaya çalışacağım. Onunla oyun oynayacağım, bilmediği şeyleri öğreteceğim. Her şeyin ötesinde onu seveceğim. Mutlu bir aile olacağız. Başta Andrea'nın annesi onlara kendi evinin iki katını teklif etti ama Audrey ile Andrea teşekkür ederek bu öneriyi geri çevirdi ve Roma'yı tepeden gören bir çatı katı buldu. Audrey sabahları Şan'ı Lise Chateaubriand'a götürüyor, akşamları almaya gidiyordu. Üçü bir süre mutlu mesut yaşadı ama Audrey bir şeyden rahatsız olmaya başlamıştı. Andrea sık sık röportaj veriyor, kapılarından ayrılmayan, Şan'ın okulunu bile mesken tutan paparazilere göz yumuyordu. Audrey özel hayatına müdahale edilmesinden bıkmıştı ama kocası bunu eğlenceli buluyordu. Çok geçmeden daha da ileri gitti ve gazetecilere karısının sinemaya geri döneceğini söyledi. Audrey büyük bir oyuncu ve onu sevdiği bir şeyden mahrum etmek suç olur. Dotti eş olarak bir yıldızı seçmişti ama şimdi Audrey'nin kariyerine devam ederek onun göğsünü kabartmasını bekliyordu. Audrey ise İtalyan ev hanımlığına alışmakla meşguldü ve yakında Andrea'nın çocuğuna hamile kalmayı umuyordu. 12 yaşından 18 yaşına kadar hiç durmadan çalıştım diye düşünüyordu muhtemelen. Dinlenmeye, sabahları uyumaya ve çocuğumla ilgilenmeye ihtiyacım var. Neden reddettiğim işe ve hayata geri döneyim? Hele de o Haziran hamile kaldığını öğrenince. Audrey boşanma şartlarına göre kendisinde kalan Toloçanez'deki evi satmamıştı. Şan'la ikisi hafta sonlarını ve tatillerini orada geçirerek gazetecilerden uzakta olmanın tadını çıkarıyordu. Başta Andrea da onlara eşlik ediyordu ama sonraları işi gereği hafta sonları dahi Roma'da kalmaya başladı. Düşük riski olduğu için Audrey hamileliğin son 10 haftasını La Pasibel'de yatarak geçirdi ve 8 Şubat 1970'te Lozan'da sezaryenle bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ona Andrea'nın erkek kardeşinin ismini verdiler, Luca. Dottiler iki çocuklarıyla mutlu bir aile tablosu çiziyordu ve Audrey henüz çocuk defterini kapamadığını söylüyordu. Ama doktorları yaşını ve düşük geçmişini göz önünde bulundurarak buna karşı çıkıyordu. Kocası da aynı fikirdeydi. Şeytanı kışkırtma diyordu. Ama şeytana uyan Audrey değildi. Audrey oğullarıyla La Pasibel'de sessiz sakin bir hayat sürdürüp kocasının haftalık ya da aylık ziyaretlerini bekleye dursun. Andrea bu arada Roma'da gece gündüz çekici kadınlarla çalışıyordu. Ama onların daima iş arkadaşları, eski hastaları ya da öğrencileri olduğunu iddia ediyordu. Sonunda Audrey, Mayıs'ta iki oğluyla Roma'ya dönmeye ve kendini aile hayatına adamaya karar verdi. Bu karar kocasının temposunu bir süreliğine düşürdü. Audrey, sezaryen operasyonundan ve İsviçre kışından bitkin düşmüştü. Dolayısıyla evde hizmetlilerin olması hoşuna gidiyordu. Parasal bir kaygısı yoktu. Çalışmak gibi bir isteği de yoktu. Temsilcisinin yolladığı senaryoları nezaketen okuyup reddediyordu. 1970 sonbaharında UNICEF'in Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Avrupa temsicilerinden biri Audrey'ye ulaştı. Acaba gönüllü olarak Noel'de televizyonda yayınlanacak A World of Love adlı programa katılır mıydı? Kabul ederse bir grup çocukla şarkı söyleyecek ve programın New York'taki sunucularıyla kısa bir sohbet edecekti. Audrey bu teklifi hemen kabul etti ve 22 Mayıs 1970'te, Amerika 3 yıl sonra ilk kez onu görme şansı elde etti. Çocuklarla şarkı söyleyip akıcı bir İtalyanca ile konuştu. Çocukların çoğu korkunç bir sefaletten kurtarılmıştı. O kısa yayında çocuklar ünlü yıldızın elini tutmak için yarışır. Audrey de kollarını iki yana açarak hepsini kucaklamaya çalışır. Dördüncü kısım. Zarafet 1971-1993. Güneydoğu Asya'daki yardıma muhtaç çocukların gereksinimleri için uluslararası basına hitaben 1970 UNICEF HQ 90 0098 Peter Charlesworth. 15. bölüm 1971-1986. Audrey, evimde o kadar tatmin oluyorum ki bir filme verecek bir şey kaldığından endişeleniyorum diyordu 1971'de. Ev dediği Dottiler'in, Roma'nın en civcivli yerindeki çatı katıydı. Burası bir zamanlar bir kardinale ev sahipliği yapmıştı. Yaklaşık 1300 metrekareydi. Yüksek tavanları ve gösterişli frexleri vardı. Anne baba, iki çocuk ve yatılı personeli rahat rahat barındırıyordu. Andrea, meşhur karısını sergilemek için kalabalık akşam yemeği davetleri vermeye bayılıyordu. Sonunda burayı satıp yakınlardaki daha yeşil bir semtte, daha küçük ama aynı oranda gösterişli bir daireye taşındılar. Audrey, Roma'yı ziyaret eden eski dostlarına samimi akşam yemekleri hazırlamayı tercih ediyordu. Peckler, Weilerler, Zinnemann'lar ve Kate ile Lou onu ziyarete gelenlerden birkaçıydı. Audrey'nin en yakın arkadaşları arasında Capuchin diye bilinen güzel ama kötü kaderli film yıldızı da vardı. Asıl adı Germian Lefebvre'ydi. Gençken başından kısa bir evlilik geçmiş, sonra da aralarında birlikte iki film çevirdiği William Holden'ın da bulunduğu sayısız erkeği büyülemişti ama Audrey ile Capuchin'in tek ortak noktası Holden değildi. İkisi de depresyona meyilliydi ve birbirlerinin dertlerini dinliyorlardı. Audrey çareyi çalışmakta ya da aşkta bulurken Capuchin sık sık intiharın eşiğine geliyor ve Audrey'nin empatik dostluğuna fazlasıyla güveniyordu. Genç yıldız 1960'larda Lozan'da La Pasibale'ye yakın yaşıyordu ve o da Audrey'nin güvenebileceği kadar hassas ve şefkatli bir dosttu. Audrey oğullarının üzerine titriyordu. Şana bakılırsa annelerin yaptığı her şeyi yapıyordu. Sabahları onları uyandırıyor, ödevlerine yardım ediyor, kitap okuyor, onları sinemaya ve arkadaş ziyaretlerine götürüyordu. Mütevazılığıyla arkadaşlarımı şaşırtırdı diyor Luca. Daha gösterişli birini bekliyorlar ama onun yerine sıcak ve samimi bir kadınla karşılaşıyorlardı. Şan, bizden ne beklediğini açıkça belli ederdi diyor. Hem sert hem yumuşaktı. Demir bir eli saran kadife bir eldiven gibi. Audrey şimdilik çocuklarının hatırına kariyerine devam etmeyi düşünmüyordu. Ama Tokyolu peruk üreticisi Exlan için Roma'da bir stüdyoda birer dakikalık 4 reklam filmi çevirme teklifini reddetmedi. Yarım günlük çalışması karşılığında 1 milyon dolardan fazla aldı. Nisan 1967'den Mayıs 1975'e kadarki 8 yıl içinde ilk kez kamera karşısına geçmek için ücret alıyordu. 1974'te Audrey'nin hayatı rahat bir rutine girmişti. İhtiyaçlarına ve kaprislerine yetecek kadar parası vardı. Oğulları sağlıklı ve terbiyeliydi. Signora La Contessa ve başarılı bir psikiyatrist de evli, ünlü bir aktris olarak saygı görüyordu. Abi de paparaziler onu ve oğullarını rahat bıraksaydı. 23. ayrımın sonu. Sayfa no 291. Devamı 24. ayrımda.